Ayrım 24, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 301. Venezuela'dan tüm devrimcilere dersler. Bugün şayet bana soracağınız herhangi bir soru yoksa yarın 26 Eylül 2010 Pazar günü Venezuela'da yapılacak meclis seçimleri hakkında konuşmak istiyorum. Çok önemli bir seçim olacak çünkü bu. Son haftalarda devlet başkanı, başkan yardımcıları ve bazı bakanlar halkı kendi istikametlerinde oy kullanmak üzere harekete geçirmek için Venezuela'nın her alanında mitingler düzenledi. Venezuela'nın problemi meclisteki çoğunlukla ilgili değil gerçi. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve onun Komünist Parti gibi müttefikleri zaten meclis çoğunluğunda sandalyeleri alacak. Bunda en ufak şüphe yok. Ne var ki şayet meclisin kalan üçte birlik kısmını oluşturan ABD destekli muhalefet daha da güçlenecek olursa büyük sıkıntı doğacaktır. Çünkü bunlar iktidarın geçirmek istediği kanunları engelleyebilecek veya bloke edebilecek bir güce erişmiş olacaklardır. Kısacası engelleyici bir azınlık söz konusu olacaktır. Böyle bir ihtimal gerçekleşebilir mi? Maalesef gerçekleşebilir. Venezuela'nın yozlaşmış sosyalistler gibi bir problemi var çünkü. Güya sosyalistmiş gibi davranan bu kişiler devrimi sabote etmektedirler. Şöyle ki, Başkan Chavez'i ve Sosyalist Parti'yi destekleyen fakir kesimler, Sosyalist Parti temsilcisi olarak görev yapan kimi mahalli idarecilere yolsuzlukları dolayısıyla son derece kızgındır. Bir diğer ifadeyle, devrimin altına oymak için ille de ABD'li gerekmiyor. Bu tip insanlar yüzünden içten içe kemiriliyor devrim. Yetmiyormuş gibi bu nevi insanlar meclis içinde de var. Bu yüzden devrimci güçlerin mutlaka 3'te 2'lik çoğunluğu geçmesi gerekiyor. Aksi halde durum vahimleşecek. Şu yüzden sözünü ettiğim 3'te 1'lik ABD destekli kesimle el ele verebilecek ve güya devrimci milletvekilleri arasında bulunan 3'te 1'lik bir kesim daha var ki böylece devrimi mecliste rayından çıkartabilecek 3'te 2'lik bir kesime tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi aslında 3'te 2'lik bir çoğunluk bile tam anlamıyla yeterli olmayacak. Güya sizden görünen bu fırsatçı kesim oylarını sizin lehinize kullanmak için muhtemelen menfaat veya para talep edeceklerdir. Anlayacağınız durum hakikaten karışık. Venezuela belki dünyadaki tek gerçek demokrasidir. Mecliste herkes temsil edilir, herkesin konuşma hürriyeti vardır, hür seçimler yapılır vesaire. Lakin seçimler bir devrim için hakikaten ciddi bir meseledir. Çünkü bir devrim neticede seçimlere dayanmaz, meşruiyetini seçimlere dayandırmaz. Şu bakımdan seçimler kritiktir. Bir kere seçimleri kazanmak için tüm bir toplumu harekete geçirmeniz ve bunun için de kitle haberleşme araçlarına hakim olmanız gerekir. Ne var ki ana nevi olarak gazete, dergi, radyo, televizyon gibi kitle haberleşme araçları burjuvazinin yani kapitalistlerin elindedir. Venezuela gibi bir ülkede dahi hükümetin kitle haberleşme imkanları ziyadesiyle sınırlıdır. Fiili olarak neredeyse tüm basın burjuvazi içinde yuvalanmış Amerikan yanlısı unsurların kontrolündedir. Bu yüzden halka ulaşmak gerçekten çok güç olmaktadır. Siz halka basın kanalıyla yeterince ulaşamazken düşman taraflı basın kolayca ulaşmakta ve aslen sizin tabanınız olan seçmenin kızgınlığını istismar edip sizin kendi tabanınızın bir kısım oylarının rengini her gün önlerinde serdikleri türlü hokkabazlıkla etkileyebilmektedir. Evet, bir kısım seçmen hakikaten öfkelidir. Niçin? Çünkü yolsuzluklar, güven problemleri yani suç oranları artmıştır ve hükümet memurları halkla münasebetlerinde yeterince saygılı davranmamaktadır. Her şeyi seçimlere irca etme meraklısı bir insan değilim. Ancak şayet böyle bir uygulama varsa amaçlarınıza ulaşmak için elbette siz de kitleye ulaşmak, seçim barajlarını aşmak ve neticede halkın gönlünü kazanarak seçimleri de kazanmak durumundasınız. Şu an Venezuela'da çok nazik bir durum söz konusu. Çünkü biz bir devrim yaptık ama her şey kanun hakimiyeti içinde, demokratik bir çerçevede konuşma ve oy kullanma hürriyeti dahilinde gerçekleşti. Konuşma hürriyeti sadece düşündüğünü söylemek değil, bu düşündüğünü umum önünde ve basında açıkça ifade edebilmek demektir. Ne var ki 11 yıldan fazladır devrimcilerin iktidarda olduğu Venezuela gibi bir ülkede dahi basını kontrol eden güçler rejim muhalifi kapitalistlerdir. Basın hürriyeti onlara bu kontrol imkanını vermektedir ki benim gibi insanların Venezuela halkına serbestçe ulaşmasını, bu hürriyetten istifade etmesini ve görüşlerini açıkça ifade etmesini engelleyen de yine bunlardır. Hatta onlara bu imkanı bahşeden demokratik hürriyet ortamıdır bunun sorumlusu. Durum maalesef bu çerçevede. Seçimler bir eşitlik meselesidir. Oyunu verirken herkesin eşit haklara ve görüşlerini ifade etmede eşit fırsatlara sahip olması meselesidir. Neylersiniz ki Venezuela gibi devrimci bir başkana ve onun çevresinde devrim bir kadroya sahip bir ülkede bile bu devrimcilerin yani hükümet edenlerin ifade hürriyetini tam anlamıyla kullanma imkanı yoktur. Bunun fiili sorumlusu ise arz ettiğim üzere CIA'den Mossad'a kadar yabancı istihbarat servislerinin, çok milletli yabancı şirketlerin, kapitalist devlerin ve büyük burjuvazinin güdümündeki basındır. Peki ne yapmalı? Benim kanaatimi sorarsanız seçimlere evet, ama bu kesinlikle yetmez. Bir devrimin eyleme, aksiyona, harekete ihtiyacı vardır. Seçim hareketine değil, kitle hareketlerine ihtiyacı vardır. Artık geride bırakılmış köhne düzeni geri getirmeyi amaçlayan düşmanca hırslara karşı güç kullanmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'de de öyle değil mi? Ülkeyi hala yönetiyor böyleleri. Müslümanca bir bakış söz konusu olduğunda bizim için tayin edici olan Batı orijinli ananevi temsili demokratik sistem değildir. Ki büyük bir yalandır. Buna elbette inanmıyoruz. Fakat bugün önümüzde olan budur. Şu halde bu demokratik çerçevede de savaşmak ve kazanmak durumundayız. Mücadele seçimlere dayanan sistem dahilindeki kanuni çerçevede de yürütülmek durumundadır. Ancak bu yalnızca seçimlere bel bağlayarak diz çöküp dua edelim ve bekleyelim demekte değildir. Mesele kitleleri harekete geçirmek ve muhalefetimizi daimi surette sürdürmektir. Bir diğer ifadeyle mevcut sistemin zalim gerçekliğini mütemadiyen teşhir etmek ve lafta eşit haklara sahip olunan bir ülkede, gerçekte tüm hakların Türkiye'de olduğu gibi azınlıktaki zengin bir zümrenin ve onun iktidar cihazının unsurları olarak polisin, gizli servisin ve ordunun elinde olduğunu haykırmaktır. Venezuela'da ise ekonomik burjuvazinin gücü bugün kitleleri baskı altına alıyor. Yakın tarihli bir misal vereceğim. Süpermarketlerde fiyatlar hakikaten çok yüksektir. Üstelik buralarda apaçık bir sömürü hüküm sürüyor. Kendilerine 10 sente mal olan bir malı marketlerde 2 dolara satabilmektedirler. Venezuela halkı çoğunlukla şehirlerde yaşadığı için kendilerine lazım olan ihtiyaç maddelerini üretemiyorlar. Bu yüzdendir ki meskûr ihtiyaçlarını fahiş fiyatlar ödeyerek süpermarketlerden almak zorunda kalıyorlar. Bunun karşısında hükümet de hem üreticiye hem tüketiciye yardımcı olmaya çalışmakta ve çiftçilerin mahsullerini direkt onlardan alıp makul bir fiyatla tüketiciye sunma yollarını araştırmaktadır. Ne var ki Venezuela'nın ekonomik sistemi bir oligopoli niteliği arz ettiğinden bu çabalar da akim kalmaktadır. Oligopoli, az sayıda şirketin piyasayı hükmetmesi durumu, tüketicinin talebinden daha az, tekelin arzındansa daha çok üretim yapılır. Rekabet eden firma sayısının az, sektöre girişin zor, piyasadaki malların benzerliğinin yüksek, tek tek firmaların fiyat belirleyebilme gücünün ise sınırlı olduğu ortamlarda ortaya çıkar. Devlet Başkanı Chavez bu nevi oligopol belirten süpermarket zincirlerini devletleştirmek istemiş ve mesela Fransız-Kolombiyalı ortaklığındaki Exito Marketler zincirinin hisselerinde çoğunluğa sahip olmak için tam 538 milyon euro ödemeyi kabul etmiştir. Halbuki bu da toplumun çıkarlarına tamamen ters bir durumdur. Çünkü bu kadar parayla ülkenin her şehrinde birçok süpermarket inşa edebilir ve hiçbir yabancı ortaklığa gerek duyulmadan kitlelere doğrudan satış yapmak mümkün olabilirdi. Düşünün ki böyle bir yanlış Venezuela'da yapılıyor. Başkanın devletleştirme kararı tepedeki lafta bolivarcı, devrimci bürokratlar tarafından anında bir yolsuzluk fırsatına dönüştürülüyor. Söz konusu 538 milyon euronun bir kısmı hiç şüpheniz olmasın yüksek seviyeli kimi sahte devrimci bakanlar ve bürokratlar arasında üleştirilecektir. Böyle bir parlamenter sistemde diyelim ki bir devletleştirme kararnamesi geçireceksiniz meclisten. En başta mecliste 3'te 2'lik bir çoğunluğun desteğini almalısınız. Bu nevi kararları veya sair kanunları geçirmek için çoğunluğu sağlamanın yolu da ananevi yapısıyla seçimlere gitmekten geçiyor. Üstelik Venezuela'daki sistem katılımcı bir demokrasidir. Yani sadece oy atmak değil, en alttan en üste, en başından en sonuna kadar her seviyede bizzat katılımcı olarak yer alma imkanı veren bir sistemdir. Böyle olunca devrimci bir devlet bünyesinde kitlelerin de dahil olacağı geniş bir kadro söz konusu olmaktadır. Ancak bu yapıya dahil olanların birçoğu gerçekte devrimci olmayan kişilerdir ki aralarında düşman burjuva partilerinden direkt gelenler de vardır. Devrimcilerin partisi olan Birleşik Sosyalist Parti'ye üye olmaları dahi gerekmeden sadece bir kayıt yaptırarak bu geniş yapı içerisinde kendilerine yer bulabilmektedirler. Böylece önceki statüko bugünkü anayasa çerçevesindeki ortama aynıyla intikal ettirilebilmektedir. Evet, ne yapmalı, ne yapmalı? Biliyorsunuz cezaevindeyim. Uzaktan sadece tecrübelerimi paylaşabilirim. Ki bunlar da hayatımın yarısında bir ülkeden diğerine seyahatle geçen, nice yıllar boyunca edindiğim tecrübelerim ve şahit olduğum manzaraların beyanıdır. Nice devrimci sürece şahit oldum ki önce geliştiler ama sonra böylesi yolsuzluklar ve sınıf tavizleri yüzünden kelimenin tam anlamıyla çöktüler. Tüm bu problemleri anında çözecek sihirli bir formülüm, böyle bir cevabım yok. Birilerinin her şeyi çözebilecek böyle bir formülün olduğunu da pek sanmıyorum. Gerçi ki Mirza Beyoğlu'nun yakın zamanlarda yayınlanan Baş Yücelik Devleti adlı eserinde teklif ettiği çözüm bu bahiste bir anahtar olabilir. Kitlelerin tasvip ettiği doğru insanlar ancak karar alıcı olmalıdır. Lakin mesele doğru insanların doğru makamlara nasıl getirileceğidir. Şu anda bizim Venezuela'da tecrübe ettiğimiz maalesef hayal kırıklığına uğratıcı ve kalıcı bir problemdir. Buna mutlaka bir çözüm yolu bulmalı ve doğru istikamette gerekirse güç de kullanmalısınız. Şurası bir hakikat ki hayatta sadece prensipleriniz, siyasi ideolojiniz veya dini inancınız için savaşmıyorsunuz. Bunun yanı sıra iktidara gelmiş bir fikir olarak aç, muhtaç, evsiz, ilaçsız halkın hayatta kalması sorumluluğunu da taşıyorsunuz artık. Mesele sadece iktidara gelmekten ibaret değildir. Hükümet sorumluluğunu üzerinize aldığınız anda sadece devrimci olarak değil, aynı zamanda bir insan ve bir hükümet yetkilisi olarak da düşünmek ve çözüm bulmak zorundasınız. İşte burası teoriden veya idealizmden her günkü hayat mücadelesine geçişte yüz yüze kalacağımız büyük meseledir. Kaldı ki insanoğlu mükemmel değildir. Hayatın gündelik gerçekliği içerisinde kimi hırslarımız, kıskançlıklarımız veya düşük arzularımız olacaktır. Burada kendimden bahsetmiyorum yalnızca. Hepimiz için konuşuyorum. Bizler beşeriz, peygamber de değiliz. Chavez'i veya Castro'ları düşünün. Kendilerini devrime vakfetmiş, dürüst insanlardır ama çevrelerinde bir devlet cihazında bulunması gereken sayısız mevkiyi işgal etmiş türlü insan vardır ve problem doğuran da işte bunlardır. Şahsen bu tür bürokratlardan benim çektiklerim, haykırabildiğim ve sesimi duyurabildiğim bir sıkıntıdır. Fakat bunu milyonlarca insan tüm derecelerde yaşıyor bugün. Yenilen rüşvetler yüzünden nice insan sefalet içinde yaşıyor. O halde hem bugünün Venezuela'sının hem de geleceğin devrimci Türkiye'sinin ki Türkiye'de bir devrimin, İslami bir devrimin gerçekleşeceği kesindir, Küba'dan ders alması ve kendi toprakları üzerindeki düşmanca faaliyetlere müsaade etmemesi gerekir. Devrimci bir devlet, haklarını savunmakla mükellef olduğu zayıf insanların, çiftçilerin, işçilerin, esnafın ve diğerlerin hakkını korumak istiyorsa, devrimin altına oymak isteyecek namussuzlara fırsat tanımamalıdır. Bu saydığım halk tabakaları kendi devletlerine ihanet etmez. Diğer namussuzlar gibi yabancı düşmanla işbirliğine de gitmez. Asla düşmanın güdümüne girmez. Fakat mahut namussuzların hiçbir ahlaki sınırı yoktur. Emellerine ulaşmak için her türlü alçaklıktan medet umabilirler. Netice olarak devleti ve toplumu kemiren bu tür asalaklara göz açtırılmamalıdır. Şunu unutmayalım ki mesela Venezuela'da güç bunların, burjuvazinin, kapitalistlerin bu işbirlikçi düşmanın eline geçse, emin olun yüz binlerce insanı gözlerini kırpmadan katlederler. Her şeye rağmen iyimserim, karamsar değilim. Dualarım adalet ve zafer için. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 25 Eylül 2010. Türkiye. Batının uşağı değil, bölgesinin en büyüğü bir Türkiye. Bir mesele, uzun yıllar önce 1970'lerde Asala mensubu yoldaşlara şöyle demiştim. Sabeteistlerin zamanında yaptığı yanlış işlerin davasını unutunuz. Şimdi yeni bir Türkiye var. İşte şu andan sonrası içinde yeni bir Türkiye var olacaktır. Toprak olarak değil ama eşit haklar bakımından herkesin hakkını aldığı ve saygıdeğer olduğu bir çağ açılacaktır. Türkiye bundan sonra bir NATO ajanı olmayacaktır. Türkiye içinde herkesin eşit hakka kavuştuğu noktada tüm bu baş ağrıtan iç çatışmalar da sona erecektir. Kürtler mesela kavim olarak binlerce yıldır o topraktalar. Onlar da hak ettikleri saygıdeğer mevkiyi aldıklarında herkes eşit vatandaş olacak, hatta Müslüman olmayanlar dahi hilafet zamanında sahip oldukları haklara tekrar kavuşacaktır. Bu sebeple Türkiye önce kendi sınırları içindeki meselelerini çözüme kavuşturmalı, hemen akabinde Arap kardeşleriyle bağlarını tesis etmelidir. Osmanlı'nın son zamanlarındaki menfilikler artık söz konusu değildir. İran'la zaten problem çıkmayacaktır. Avrupa'da bugüne dek ayrımcılığa tabi tutup uşak muamelesi yaptığı insanlarımızın emeğini sömüremeyecektir bundan böyle. Biliyorsunuz ki savaştan sonra yıkılan Avrupa'yı yeniden imar eden Türklerin emeğiyle İtalyanların emeğidir. Bu bir hakikattir. Türkiye batıya onların alıştığı bir uşak olarak değil, tarihte gördükleri saygıdeğer bir örnek olarak muhatap olmalıdır artık. Türkiye işte bu noktada tarihine dönmeli, bu muhteşem gücünü görmeli, bir Türkçe konuşan milletler konfederasyonuyla belki yeniden tarih sahnesine şanlı bir çıkış gerçekleştirmelidir. Türkiye tarihi rolünü yeniden üstlenmelidir. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Şubat 2009. Carlos'tan Salih Mirzabeyoğlu'na doğum günü tebriği. Poezya Cezaevi 9 Mayıs 2010 Fransa. Sevgili gönüldaşım Salih Mirzabeyoğlu, emperyalizmin ajanlarıyla mücadele ederek 60 yaşına ulaşmak gerçek bir kahramanlık eylemi ve ifadesidir. Sana direnişinde doğum günü olan bugün de mutluluk ve devrimci eylemlerle taşlandırılmış uzun bir ömür diliyorum. Türkiye halkının ve İslam ümmetinin size ihtiyacı var. Devrim kardeşiniz Carlos. Türkiye, Ermeniler, Kürtler ve Araplar. Bu arada yeni bir Dışişleri Bakanınız oldu. Anladığım kadarıyla Sayın Ahmet Davutoğlu iyi bir insana benziyor. Ümit ediyorum bağımsız bir Türk dış politikasına liderlik edecek, hür bir Türkiye'ye doğru adımlar atacak, böylelikle NATO'dan çıkılıp Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem geçmişini hatırlatan bağımsız bir istikamette yol alınacaktır. Demek istediğim Osmanlı Devleti'ndeki gibi Türklerle tüm diğer kavimlerin eşit vatandaşlar olarak hüsnü kabul gördüğü bir devletin ilk temelleri atılacaktır. Kanaatim o ki Davutoğlu'nun gelişi doğru istikamette atılmış bir adımdır. Gerçekten ihtiyacımız olan tek şey tarihteki mevkiine geri dönecek komşularıyla barış içinde, bölgesinde güçlü ve bağımsız bir Türkiye'dir. Bu bakımdan Ermeni meselesini çözmelidir Türkiye. Ermenilere karşı tarihte işlenen suçları tanımalıdır. Ermeniler Anadolu'da Türklerden de önce yaşıyordu, bunu unutmayınız. Ben sınırların değişmesinden değil, gerçeklerin kabulünden bahsediyorum. Bu, emperyalizmin Türkiye karşısındaki manipülasyonları açısından daima tehlike belirten, Siyonistlerin ve Ermeniler arasındaki emperyalizm ve Siyonizm işbirlikçisi ajan kesimlerin daima kaşıyabileceği, her yerde Türkiye'nin karşısına çıkartılabilecek bir meseledir. Bu çözülemeyecek bir problem olmayıp kanaatimce yalnızca bir iyi niyet meselesidir ve Osmanlı Devlet Arşivlerine başvurularak hemen çözülebilir. Böylelikle Türkler ve Ermeniler yeniden eskisi gibi birer kardeş olabilir. Bir başka hadise Kürt meselesidir. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit vatandaşlar olmalıdır. Cumhuriyet çerçevesi içinde Kürt dili ve kültürüne saygı gösterilmelidir. Bu gerçekleştiği anda artık herhangi bir devrime, silahlı direnişe ve yeniden diriliş mücadelelerine gerek kalmayacaktır. Kürtler zaten dört ülkeye bölündükleri ve sınırları da tamamen bu ülkelere bitişik olduğu için bir Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurulup yaşatılabilmesi haliyle gerçekçi değildir. Üstelik Kürtlere mesela Irak'ta anayasa teminatıyla hakların teslim edildiği, her türlü saygıdeğer vatandaş hakkının böylece teminatı altına alındığı da bir hakikattir. O halde benzer hakların burada da teslim edilmesi, bin yıldır beraber yaşamış bu iki kavmin, aynı Osmanlı Devleti'ndeki gibi barış ve işbirliği içinde yaşayan devletine sadık vatandaşlar olmasının ve güçlü bir Türkiye'nin temelini teşkil etmesinin önünü açacaktır. Ayrıca Araplarla da bazı problemler var elbette. Bunlar da hemencecik çözülebilecek kolaylıkta aslında aptalca problemlerdir. Arap kültüründeki Türk ve Osmanlı nüfuzunu unutmayınız. Arap dünyasında biz aslı Türkçe olan birçok kelime kullanırız. Yine Türk dilde birçok Arapça menşeli kelime ile doludur. Suriye ile olan sınır problemine rağmen Araplarla olan tüm meselelerinde aynı dine inanan bu insanlarca oldukça kolay biçimde halledilebileceğinden kuşkum yok. Bu adımı atmanın şartı ise İsrail ile olan dostluk ve ittifaka bir son verilmesinden başka bir şey değildir. İsrail uçaklarının Türk üslerinde ve hava sahasında eğitimlerini yaptıktan sonra gidip Arapları bombalaması uygulamasına bir son verilmelidir. Bu sonsuza kadar böyle gidemez. Türkiye'nin kendisini ve muhteşem Türk tarihini öz gücüyle savunabilecek bağımsız bir ordusu olmalıdır, olacaktır da. Türkiye'de yaşayan, aslen Türk veya Türk olmayan tüm insanların çıkarı, böyle bir devletin tesisinde ve tüm bu problemlerin çözülmesindedir. Ben Türkiye'nin İsrail'i silip süpürmesinden bahsetmiyorum ama o işgalcileri şimdi bulundukları toprakları hapsetmekten ve onlara buralarda açık hava, açık toprak sağlanmamasından bahsediyorum. Türkiye'nin bağımsız bir dış politikaya sahip olma ve milletler arası ilişkilerde Afganistan'daki gibi harici müdahalelerin engellenmesinde rol oynama zorunluluğu vardır. Yani sırf Amerika'yı memnun ve tatmin etmek için bunlara destek olmaktan vazgeçme ve Şanlıurfa mevkiini alma mecburiyeti vardır. Örnek olarak Arap ülkelerinin hiçbiri böyle bir mevki almasını sağlayacak, Türkiye'nin sahip olduğu gibi bir tarihe sahip değildir. Kısacası Türkiye'nin kimseyle çekişmek ve rekabet etmek gibi bir mecburiyeti yok ama kendi mazisine ve bunun gereklerine saygı duymak gibi bir mükellefiyeti var. Şimdiki hükümet bu istikamette bazı güzel başlangıçlar yaptı. İnşallah bundan sonra da bu çizgi takip edilecektir. Peki bu yeterli olacak mıdır? Sanmıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti öncelikle bünyesine musallat olan sabotajcılık mikrobundan kurtulmalı, vücudundan bu mikrobu atabilmelidir. Ancak bu başarılabildiği takdirde Türkiye'nin AB'ye girmesi, Amerikan ajanlığı yapması ve Avrupalıların uşağı olması taleplerinin kesildiği görülebilir. Türkiye ayrıca komşularına ve kendisinden kopuk geldiği Asya steplerine doğru da başını çevirmeli, menşei, dili ve kültürüyle içinden doğduğu bu Türklerle sağlam bağlar tesis etmelidir. Böyle bir yeni Türkiye, kendi insanları için olduğu kadar tüm komşuları, bölgesindeki herkes için de iyi olacak, elbette bu İslam'ın da iyiliğine olacaktır. Hiç de karamsar değilim. Türkiye ve halkı zafere kavuşacak, biz de Türklerle birlikte zafere kavuşmuş olacağız. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 2 Mayıs 2009. Kürt açılımı ve Osmanlı ruhu. Kürt açılımı çerçevesinde Türkiye'de yaşananlara temas etmek istiyorum şimdi. En başta Kandil Dağı'ndan inen ve teslim olan PKK'lılar meselesine. Bence bu doğru yolda atılmış güzel bir adım ve ümit vaat edici bir başlangıçtır. Bilvesiyle bunun bir Amerikan planı çerçevesinde gerçekleştiğini öne sürmekte, yapılanların doğru istikamette olduğu gerçeğini değiştirmez bence. Türkiye adım adım kendi tarihi rolünü kuşanmaya başlamıştır. Benim için önemli olan budur. Türk ordusu da dünyada Amerikan çıkarlarını korumak ve savunmaktan kurtulmak için tam da şimdiye dek hep arz ettiğim üzere tarihi misyonunun kendisine yüklediği vazifenin gereğini yapmak, ve bunun için de NATO'dan yani kendisini bir Amerikan ordusu kılan bu yapılanmadan çıkmak borcundadır. Tamam, Türk ordusunun NATO operasyonları dahilinde gittiği, daha doğrusu götürüldüğü yerlerde yeniden yapılanma ve eğitim çalışması sınırlarında kalması ve sıcak çatışmalardan kaçınması kuşkusuz müspet bir noktadır. Fakat Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olma misyonuna nazaran hiçbir şekilde yeterli değildir. Türkiye asıl 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybettiği bu tarihi liderlik misyonunun peşinde olmalı. Bu yüzdendir ki bu mani bir ayak bağı olan NATO'dan bir an önce çıkılmalıdır. İşte bu sebeple Türkiye'nin sınır komşularıyla geçmişten bugüne yaşadığı aptalca problemleri çözmeye başlamasını, bu istikamette Ermenilerle ve Kürtlerle yapılan anlaşma ve temasları kesinlikle çok yerinde buluyorum. Ancak bu sayede Türkiye yeniden bir büyük abi ağırlığı belirtecektir. Tabii ki Osmanlı rejimi bugün itibariyle artık eski moda kalmıştır. Yani sultanlar vesaire. Lakin Osmanlı'nın bünyesindeki unsurların diniyle, diliyle, kültürüyle, kimliğiyle, adetiyle uğraşmayan, bunları saygıyla yaklaşıp asıl siyasi sadakate, merkezi gücü olan bağlılığa kıymet veren tavrı bugün de örneklik bir değer arz etmektedir. Rafael de Nogales Mendez gibi Venezuelalı bir subayın 1. Dünya Savaşı'nda gelip emperyalistlere karşı Osmanlı ordusunda savaşması, Van şehrinin müdafasında kumandanlık yapması, sonra Bağdat'ta idarecilik yapması derken Sina'da İngilizlere karşı savaşması başka neyle açıklanabilir? Böyle bir Osmanlı anlayışı elbette emperyalist güçlere karşı savunulması ve yükseltilmesi gereken bir mevzi olacak. Dünyadaki tüm anti-emperyalistler tarafından hiç şüphesiz her şartta savunulacaktır. Bir diğer ifadeyle Batı emperyalizmine karşı bayrak açmış ve Osmanlı ruhunu kuşanmış bir Türkiye, tüm dünyada objektif biçimde tüm anti-emperyalistlerin tabii müttefiki olacaktır. Bölgesinde büyük olmak için böylesi büyük bir idealin bayraktarı olmak gerekmektedir. Yoksa milliyetçi Arapların düştüğü durumları tarihten biliyorsunuz. Güya milli haklarını istediler, İngilizlerle işbirliğine girdiler. Fakat ne oldu? Tüm bu bölünüp parçalanmış Arap toplulukları İngilizler için akıllıca yollarla manipüle edilebilir kolay bir yem ve kullanışlı bir alet oldu. Şimdi tamamen bölük pörçük vaziyette, hiçbir ciddi teşebbüste bir araya gelemeyen, kendi suni sınırları dahilinde halkına zorbaca tahkim eden devletçikler çıktı ortaya. Gelmek istediğim yer şurası. Başta sözünü ettiğim ve müspet bulduğumu ifade ettiğim Kürt açılımı, Türkiye için böyle bir birleşme ve bütünleşmenin ilk adımlarındandır. Ve değeri de belirttiği bu doğru istikamet bakımındandır. Yoksa netice şu veya bu olur, Amerika'nın geride başka bazı planları olur, bunlar ayrı bahisler. Açıkçası bu müspet teşebbüslere tavır alan Türk milliyetçileri de şunu unutmamalıdırlar ki, Büyük Türkiye olmanın yolu buralardan geçmektedir ve bunun alternatifi Büyük Türkiye olmak değil, kendi kendisiyle boğuşan ve dışarıda da Batı emperyalizmine hizmet eden, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını koruyup kollayan bir devletçik olmaya devam etmektir. Bu mudur istedikleri? Dileğim Türkiye'ye gerçek bağımsızlığın yolunu açıcı şekilde, başlangıçta belki küçük çerçeveli bir program dahilinde, ülkedeki tüm kesimlerin birleşmesi ve başkalarının değil, kendi çıkarlarının ve büyüklüğünün savunucusu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmesidir. Bu açılım veya diğer tüm açılımların gerisinde başka emperyal hesapların öne sürülmesi de hakikati değiştirmiyor bence. Türkiye öyle de olsa böyle de olsa bu adımlardan gelecekteki kendi bağımsızlığı ve liderliği bakımından kuşkusuz istifade edecektir. Arapların nasıl paramparça olduğunu görüyorsunuz. Oysa hemen hepsi aynı dili, aynı tarihi, aynı kültürü, aynı dini, %85'iyle aynı mezhebi, Sünni, aynı müziği, aynı yemeği paylaşan tek bir millettir aslında. Türkiye'nin bundan büyük bir ders alması ve geleceğine doğru bir istikamet vermesi gerekmektedir bu yüzden. Sınır problemlerinin çözümünü sırf coğrafi bakımından değerlendirmiyorum. Bu kültürel ve kavmi bir beraberlik iradesidir. Diğer yandan Ermeni meselesi de Türkiye'ye dünyada bir ayak bağı teşkil edici ve halli gereken, üstelik çok da kolay halledilebilecek bir meseledir. Son dönemdeki milli maç diplomasisinde yadırganacak hiçbir şey de yoktur bu manada. Bunlar güzel gelişmelerdir. Mesele geçmişte hayatını kaybedenlere Ermeni katliamlı denilen bu tarihi süreçte acı çekenlerin hatırasına hürmetin ilan ve iade edilmesidir. Bence hepsi bu. Türk ve Ermeni tarihçileri otururlar, olan biteni tüm teferruatıyla bulur çıkarırlar, sonra da kayıplar hürmetle iade edilir ve açılacak yeni bir beyaz sayfayla herkes geleceğe bakar artık. Öbür türlü Ermeni soykırımı denile denile bir fasit dairede dönülüp durulur. Bundan kimse de herhangi bir fayda devşiremez. Halbuki hem Ermenilerle hem diğer komşularla kurulacak yeni ve güçlü münasebetler neticesinde tüm sınırlar birbirine açılır, karşılıklı kültürel ve ticari faaliyetler geliştirilir, Türkiye'deki üniversitelere diğer ülkelerden sayısız öğrenci gelir Velhasıl yepyeni bir birliğin ve gücün başlangıç temeli sağlamca atılmış olur. Bu zorunludur. Evet, kabul. Şimdi Türkiye'de iktidarda bulunan hükümet devrimci bir hükümet değildir. Ne var ki ister dayandığı halk temelinden ötürü, ister kendi inisiyatifleriyle, isterse başka bilemediğimiz sahiplerle davranmış olsunlar, attıkları adımlar Türkiye'yi ileriye, hakiki bağımsızlığa götürücü adımlardır. Bunun yolunu, bu yoldan daha ileriye gideceklerin önünü açıcı adımlardır. İnşallah o günleri pek yakında göreceğiz. Kim bilir, belki ben de çıkıp böyle bir Türkiye'yi bizzat görmeye gelirim. İnşallah. Her neyse, Chavez'in avukatlarından Doktor Manuel Vadel ile yaptığınız röportaj vesilesiyle memnuniyetimi ifade ettikten sonra onun benim hakkında söyledikleri ilgisi ve saygısı dolayısıyla bilvesiyle şükranımı arz edeceğim. Selam ve en güzel dileklerim Gönüldaş Mirza Beyoğlu'na. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşur. Aynı şekilde cezaevlerindeki tüm gönüldaşlara da lütfen candan selamlarımızı iletiniz. Yine cezaevlerindeki ister sağ ister sol cenahtan tüm siyasi tutuklu ve mahkumlara selamımı iletiniz. İnşallah hepsi çok yakında hürriyetlerine kavuşur. Dua ve dileğim odur ki Türkiye'deki tüm gönüldaşlarım, tüm yoldaşlarım pek yakında cezaevinden çıksınlar. Kurulacak yeni bir Türkiye'de bundan böyle ülke sınırları dışındaki asıl düşmanlarımızla, emperyalist ve siyonistlerle savaşsınlar. Artık ülke içinde hiçbir iç çatışma kalmasın inşallah. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 24 Ekim 2009. 24. ayrımın sonu sayfa 315.